İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam bugün Ramazan programlarının sonuncusunu yapıyoruz ve bu programda da Ramazan boyunca dinleyicilerimizin elbette bir ibadet olarak üst seviyede gerçekleştirdiklerini düşündüğümüz ama sadece Ramazan'la sınırlı olmayan ve de biliyoruz ki Ramazan aynı zamanda bunun en üst düzeyde ve insanları yeniden hani şarj eden diyelim öyle bir yönü olan bir ay olsa da yıl içerisinde de insanların birbirlerini düşünerek birbirlerinin iyiliği için yardımlaşma adına ve kendilerini de sağaltma, kendilerini de iyileştirme, kendilerine de insan olma yolunda bir katkıda bulunma adına gerçekleştirdikleri infak eyleminden, infakla ilgili ibadetlerden söz edeceğiz. Öncelikle bu kavram Kur'an-ı Kerim'de çokça geçiyor. Ne demek acaba? Buradan bir başlayabilir miyiz? Hmm. İnfak kavramı çok duyulan bir kavram ama daha çok duyduğumuz bizim nafaka var değil mi? İnfak, nafaka.
Maalesef en fazla nafakayı duyuyoruz. Evet. Maalesef diyorum çünkü genelde bu boşanma davalarının ana konusu olduğu için. Ama oradan en azından bir tanışıklık olmuş olsun kelimeyle.
Tabii.
Münafık kelimesi de bu kökten.
Bu kökten, bu kökten geliyor.
Arapça bilenler için söylüyorum. Nefak, tünel demek Arapça'da. Tünel bu anlamda kullanılıyor. Münafık kelimesinin bu kökten gelmesiyle infakın, yani aynı kökün iki zıt terimi üretmiş olması çok ilginçtir. Yani infak etme samimiyetini gösteremeyen, böyle bir yola girmeye tevessül edemeyen tiplere münafık diyor Kur'an-ı Kerim.
Eyvah, ben bunu ilk defa şu anda dinleyicilerle paylaşıyorum hocam. Ya. Yani münafıkla infak arasında bir bağlantı kurmak
ve zıt
akıllara kazınacak.
Ya.
Evet.
Ya maalesef öyle bir durum var. Yani münafıklar biliyorsunuz münafık tipi inananlar, inandığını söyleyen insanlar içinden çıkan bir tiptir.
Yani, hadi o zaman.
O kafir değil, o müşrik değil, o mümin.
Mümin.
Onu söylüyor. O mümin. Ama müminlik Kur'an-ı Kerim söyler. İnandık dedikten sonra
yapılacak
Allah sizi
şeyler.
bırakacağını mı zannediyorsunuz? Şimdi inanma bir iddiadır. Şöyle diyelim, bir iş başvurusunda bulunan bir insan diyor ki ben bu konuda çok kalifiye bir elemanım. Her türlü kalite, yetenek bende var. Bu bir iddia. Siz de buna dayanarak, bütün belgeleri de görerek adamı işe aldınız. Ne beklersiniz? Kendisini ispat etmesini beklersiniz değil mi? İnandım sözü bir iddiadır. Ve bu iddia Allah katında bir değeri var. Mezhepler de öyle yapmışlar. Demişler ki iman dediğiniz şey kalben tasdiktir. Hatta bunu dilinizle söylemenize bile gerek yoktur. Hanefi mezhebi böyle diyor. Yani iddianız kayda alınmıştır ve sizi iman dairesi içerisine soktu. Güzel. Fakat ne beklenir arkasından?
Bu iddianın ispatlamanız.
Bu iddianın arkasında durmanız ve bunu ispat etmeniz gerekir. Dolayısıyla Allah inandık demenizle sizi bırakacağını mı zannediyorsunuz? Ayeti kerimesini burada alacağız. Şimdi peki ne olur? Yani bırakılmayız da ne olur? Bir, çok farklı şeylerle denenirsiniz. Birincisi bu. Peki denenme ne? Şimdi ben biliyorum ki sizin cebinizde başka insanlara verebileceğiniz ihtiyacınızdan fazlası. Yani verdiğiniz zaman sizin canınızı acıtmayacak. Malınızdan eksiltmeyecek. Yani kelimelerimi dikkatli seçiyorum. Yani canınızı azaltmayacak. Çünkü kendinizden vermiyorsunuz. Cebinizden, malınızdan veriyorsunuz. Bu ikisi arasında ayrım var. Kendinden vermek. Diyelim ki bir organınızı bağışlayabilirsiniz canlıyken. değil mi? Bakın kendinden vermek. Bu da bir infaktır. Ona onun için dikkat çekiyorum. Ya da malından vermek. Cebinde var. Verdiğin zaman o da acıtmıyor. İki türlü de acıtmıyor. Fakat nasıl bir şeyse cebinizde akrep var ve hiçbir şekilde bu cömertlik, vericilik gibi Allah'ın övdüğü iman etmenin sonuçlarından biri olarak deklare ettiği, ilan ettiği, insanın toplumsal bir varlık olmasının gereği olarak yapması gerekenlerden saydığı bu haslet sizin sokağınıza hiç uğramıyor. Peki hani biz imanımızı ispat edecektik? Hani bize verilenlerin, lütfedilenlerin kazanmamıza bir şekilde lütufla ya aklımızla ya zekamızla ya çalışmamızla her neyse sağlıklıydık, çalıştık, elde ettik. Aklımız vardı, çalıştırdık, elde ettik. Her türlü vesile bize verildi ve biz sonuçta bir mala kavuştuk. Allah-u Teala şunu söylüyor. Bu bir sonuç değil. Yani sizin mal mülke sahip olmanız bir sonuç değil. İnfak edip etmeyeceğinizi denememiz için bir sebeptir. Şimdi bu inanan bir insan için, bundan daha iyi bir motivasyon aracı yoktur vermek için. Çünkü siz verirseniz biz artırırız diyor. Bakın teşvik de diyor. Verirseniz biz artırırız. Bu sözü kim veriyor? Ve malınızdan verdiğinizde bunu sizin için artırırız sözünü veren Allah'a eğer bir imanımız ve güvenimiz varsa bunun arkasında tekrar durmamız lazım. İnfakta bulunmamız lazım. Eğer bu sözü biliyoruz, güveniyoruz ama buna rağmen geri duruyorsak işte bakın orada o infakın bizi uyguladığımız zaman iyi bir müminliğe, uygulamadığımız zaman, kulak arkası yaptığımız zaman da münafıklığa götürmesi burada işte esas orada dananın kuyruğu kopuyor gerçekten.
Evet, bu Bakara suresi 261. ayet sizin söylediğiniz. Belki daha başka ayetler de var ama şöyle dinleyicilerimiz hatim okuyorlar ve eminim Bakara suresini geçtiler çoktan. Orada bir 261. ayete tekrar dönüp baksınlar. Belki bir kere daha üzerinde düşünmek gerekecek. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği 7 başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Kat kat artırma burada geçiyor. Allah dilediğine kat kat artırır. Allah ihsanı bol olandır, bilendir. Şimdi bu ayeti okuduk biz değil mi? Yani biz bu ayeti okuyoruz, okuduk. Sürekli herkes de okuyor. Okuduğumuz bir ayet herkes ama bu okuyor. Sizin söylediğiniz motivasyonun harekete geçmesi, o motivasyonun motivasyon olabilmesi için ayetten tabii samimiyetle ne anlamamız gerektiğini bir kere daha düşünmek yani gerekiyor.
Yani azıcık felsefesini bir daha düşünelim. Şöyle diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in sahip olduklarımız ister mal, mülk olsun. Bunu ikisini ayırıyor Kur'an-ı Kerim. İster mal olsun, mal ekonomik değeri olan şeydir. İster mülk olsun, mülk siyasal, politik değeri olan şeydir. Çünkü melik oradan gelir, yönetimle ilgili. Yani bir güç, bir gücünüz var, imkanlarınız var. Yani kolunuz uzun diyelim, imkanlarınız var. Çocuklarınız var, evladınız var. Ya her türlü size verileni Kur'an-ı Kerim bir sonuç olarak görmüyor dedim. Yani bu bitti. Tamam, süreç kapandı. Sen bunları elde ettin. Hayır. Elde ettiğimiz her şeyin bir şeye sebep kılınmasını istiyor. Şimdi bu çarkı döndürüyoruz. Dikkat ederseniz. Sebep sonucu. Yani her sebep sonucun içinde vardır. Her sonuç sebebin içinde vardır. Yani şöyle diyelim. Bir babanın baba olmasını sağlayan oğludur. Oğlun oğul olarak adlandırılmasını sağlayan da babadır. Bakın karşılıklılık var. Sebep sonucun içinde, sonuç sebebin içindedir.
Hocam bu çok yüksek bir şey sizin söylediğiniz. Yani bu o zaman sahiplenme duygusunu o kadar rafine eden bir hale getirecek ki biz böyle düşünmeye
böyle
başlarsak.
Böyle düşünürseniz ne olur biliyor
musunuz? Ne kadar rahat edeceğiz?
Kesinlikle bakın sahip olduğunuz şey mutlak anlamda. Kur'an-ı Kerim'in temel felsefesi şu. Benim mülküm var, malım var. Ama Kur'an-ı Kerim başta şunu deklare ediyor. Anayasal ilke diyelim buna. Tümer ilke. Temel ana felsefe. Lehu ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde sizin var olarak işaret ettiğiniz ne varsa
ne
onlar
varsa
Allah'ındır.
Ona aittir.
Ona aittir. Peki benim var dediğin nedir? Evet, senin var dediğin geçici bir şey çok açık bir şekilde. Çok açık bir şekilde geçici olarak senin. Fakat bir şey diyor. Allah diyor ki geçici olanla diyor kalıcı olan bir şeyi satın almaya var mısın diyor.
Orada da yine insanın o alışveriş güdülerini kesinlikle harekete geçiriyor değil mi?
Kesinlikle Allah-u Teala çok tabirimi dinleyenlerimiz lütfen mazur görsünler. Çok realist, çok gerçekçi. Cennet karşılığında sizin mallarınızı, canlarınızı satın alır diyor. Evet. Bakın bu çok realist bir ticaret mantığıyla gibi görünüyor. Ama ben size bir şey söyleyeyim.
Ama insan böyle bir varlık.
İnsan böyle bir varlık. Ama bence satın aldığımız şey de eğer ticaret mantığıyla bakarsak biz inanılmaz kârdayız. Bakın geçici olanla tabiri caizse sahte parayla çok değerli bir şey satın alıyorsunuz.
İşte tam da sınanma noktası herhalde orada tezahür ediyor değil mi hocam? Yani siz onu nereden bileceksiniz? Yani çünkü elinizden kaybetmek istemediğiniz o kadar çok şeyle sınanıyorsunuz ki bu dünyada. Bu infak meselesi çok ciddi bir mesele ama lütfen bu münafıklıkla ilgisini kurmaya devam etsin zihinler dinlerken. Çünkü bunu düşünmeye başladığımız zaman işte madem iman sahibi olduğumuzu iddia ediyoruz noktasına bizi sıkça taşıyacak olan bir vasıta.
En güzeli ne biliyor musunuz Emre Hocam? En güzeli şu. Dedik ya insan zihni ve insanın talepleri, arzuları bu karşılıklılık mantığıyla çalışıyor. Yani ben bunu yaparım, Allah karşılığında daha fazlasını vereceğini vaat ediyor o zaman yapayım. İşte cennet vaat ediyor o zaman yapayım. Bakın zihin böyle çalışıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var. Diyor ki siz Adin cenneti, Firdevs cenneti bütün bu cennetleri istiyorsunuz diyor tamam. Tamam diyor. Onları sizin. Ama diyor esas ne biliyor musunuz? Rıdvanun minallah. Allah'ın bir rızası diyor bunların hepsine değer diyor. Hepsinden farklıdır. Şimdi bu karşılıksızlık yani karşılık beklemeden bir iş yapmak var ya aslında buna denir ki insan çok bencil bir varlıktır yapısal olarak. Bencillik aslında vermemeyi gerektirir gibi duruyor. Aslında tam tersi. Vererek zevk almak bencilliktir.
Bu bir seviyesi hiç olmazsa.
Yani bu böyle.
bunu bir yaşatabilsek kendimize, kesinlikle. bunu tadına bir varabilsek.
Bu bencillik, bencilliğin ikinci bir yüzünü söylüyoruz şimdi. Bencillik vermemek midir? Yoksa vererek ondan zevk almak mıdır? Bakın zevk, hedonizm dediğimiz denir ki insanın yaşamasının tek amacı vardır. Hedonisttir insan. Acayip zevk alır. Zevk
acıdan yani, kaçar, zevke ulaşmak
ödomonya
ister.
Değil yani bir ödev. Ödev duygusuyla yapmıyoruz işleri diyor. Hı hı. Yani şu fakire diyor yardımcı ol. Niye yardımcı olayım?
Bundan zevk alacaksın.
Adam diyor niye yardımcı olayım? Ya insansın o da aç diyor. Onun yok senin var diyor. Ödevin diyor. Ver. Hı hı. Hayır diyor vermem diyor. Ama diyor verdiğin zaman acayip zevk alıyorum. Onun için verebilirim diyor. Ha işte deniyor ki insanlar iki şekilde davranırlar. İnfak ederler. Ya ödevleridir. Onların ya zevk alırlar. Ben diyorum ki kardeşim tamam bencillik yap, zevk al.
Bu da başka bir bakış açısı ama, oldu.
Evet. Meşhur
yani motive edecekse etsin hocam. Kesinlikle. Bu şekilde etsin. Bari hiç olmazsa bencilliğin kötü bir şey olmanın
şöyle değil ama. Bencilliğin fazileti diye fazileti biliyorsunuz. Diyelim, yani bencilliğin. Ayn Rand meşhur, Ayn Rand'ın işte kapitalist sistemin bencilliği üzerine yazan 20. yüzyılın en iyilerinden bir tanesidir. Hı hı. Amerikalı yazar ama Rus kökenlidir. Bencilliğin faziletinden bahseder. Bencilliğin fazileti, erdemi işte bu şekilde ortaya,
bu şekilde
çıkacaksa,
ortaya çıkacaksa
bir erdem olabilir. Yoksa öbür türlü hep bana bu değil.
Bu başka
yani.
Bir şey. Başka bir şey. Evet. Bir de hocam şundan söz edelim isterim uygun görürseniz infak etmek yani bu böyle bir duygu dünyasına sahip olmakla özdeş bir şey. Sizin olmayan şeyden vereceksiniz bunu bir kere bilin. Yani insan olmak böyle bir şey. Size emanet edilmiş ve bir noktada da sizi insanlaşma yolunda deneyen şeylerden vereceksiniz. Canınız, malınız, evladınız vesaire. Bunlar zaten Kur'an-ı Kerim'de bolca bize örnek olarak verilmiş. Bir de bunun usulüyle ilgili ahlaki bir nokta var. Ve belki insanlarla biraz bunu da paylaşmak gerekecek. Çünkü verenler de var da sonra verdikleri şeyle ilgili de nasıl bir tavır tutum içerisine giriyorlarla
başa
ilgili.
Başa kakabiliyor, başka yerde.
Değil mi? O da var. Yani Bakara suresinde yine devam eden ayetlerde o da var. Yani eğer diyor infak ettiğiniz şeylerin peşinden gidiyorsanız, başa kakıyorsanız ve yani bununla bir eziyet ortamı oluşturuyorsanız yapmayın daha iyi şeklinde insanları düşürmeyen, tam tersi yani vereni de alanı da yardımı, o anlamda söylüyorum, somut bir şey söylediğim için tekrar açayım, vereni de alanı da yükselten bir seviyeye çıkarmaya çalışıyor. Demek ki insanoğlunun böyle bir tutuma da meyli var. Yani veriyor ve kendinden verdiğini düşünerek de bir şeye giriyor, farklı bir atmosfere sokuyor kendisini. Ama aslında bu sizin az önce anlattıklarınız onu da engellemek için çok
yani
önemli şeyler.
Vermek ve unutmak.
Evet.
Unutmamız gereken şey verdiğimiz. Yani verdik, sordukları zaman ne verdin, ne diyorsunuz? Bir şey mi verdik? Yani aynen böyle. Hı-hı. Gerçekten. Hı-hı. Kur'an özellikle şu başa kalkma olayı, bunu başka yerde anmak, adama bunu telaffuz etmek, kelimenin yani nifak, düzeltiyorum, infak kelimesinin kökenine de aykırı, çünkü gizlilik var infakta.
Kendinizden ya, bile gizleyeceksiniz aynen. Hatta kendinize unutturacaksınız aynen. Başkasından önce.
Tünel demiştik, kökeninde var. Nefak tünel demek. Yani tünel yer altındadır ve görünmez. Yani köstebek yuvalarına da nefak ifadesi kullanılıyor. Ve yer altında görünmez, gizlilik vardır. Öyle infak ediniz ki o gizlilik içerisinde yapılsın. Kur'an-ı Kerim'in onu başa kalkmayınız ifadesi
gösteriş bu. Gösteriş kelimesini de kullanıyor hocam. Tabii, gösteriş içinde yapmayın diye.
Bu yani. Şöyle tartışılmış Remzi hocam. Şey, bizim zekat bahsi içerisinde şöyle tartışılıyor. İmam Maturidi'den hatırlıyorum şu bahsi açmıştı. Zekatı insan aleni olarak verebilir mi? Ya da infak ederken, sadaka verirken aleni, herkesin göreceği şekilde verebilir mi? Vermeli mi? Yoksa bunu gizlemeli mi? Tartışmasında şöyle bir ilke koyuyor. Diyor ki, farz olan bir şeyi yaparken açıktan vermek gösteriş sayılmaz. Çünkü o onun vazifesidir. Zorunlu olarak yapacaktır diyor. Hatta böyle yaptığı için başkasına teşvik bile olabilir diyor.
Yani bunu açıktan yapmanın
yapılabilir. Yapılırsa
yapılması
çünkü
gerektiği
diyor,
yerler de var. Evet.
Farzdır. Onu verdiği için kimseye başından bir şey kalkması zaten hakkı değil ki. Yani başına kalkamaz. Ama onun dışında sadaka sadece zekat değil. Onun dışında insanlar infakta bulunabiliyor, karşılıksız veriyor. Farz olmayan bir şey de yapabilir. Sadakalar dediğimiz kısım gönüllü katkılardır.
Zaten orada gizliden ve açıktan vermek diye ifadeler de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de.
Açıktan. İşte tabii. Açıktan verilecek olanlar farzlar, evet. Gizliden verilecek olanlar bu tür sadakalardır.
Onun için yani bunu biz bu şekilde söylerken hani bir bilgisi var, bir altyapısı
tabii,
var. Kur'an-ı Kerim'de
tabii.
İbadetler açık açık söyleniyor, evet. Usulleri anlatılıyor.
Yani namaz kılmıyorum ben, eğer kılarsam sanki riyakarlık yapıyormuşum. Yani,
böyle bir şey yok.
Mesela bunu diyemez kimse. Niye namaz kılmıyorsun? Ya kılmıyorum çünkü diyecekler ki bak riya olsun ya namaz kılıyor falan. Böyle bir şey yok. Farz ibadetler açıktan yapılır yani, yapılabilir. Zekat.
Hocam bu infak konusu anlaşılıyor ki yani kendisi bir ibadet. Evet, çeşitli şekillerde, formlarda ama aynı zamanda da diğer bütün insanlaştıran ibadetlere de hani nasıl söylemek gerekir? Onlara da katkısı olan ve onlara da yol hazırlayan bir şey. Yani insanın biraz da zemin hazırlığını yapan, sanki zihinsel, duygusal dünyasında böyle bir, değil mi? Bir aşama gibi.
Bence en zor ibadet infak.
Ondan dolayı
kesinlikle
olabilir mi?
En zor ibadet infak. Çünkü verme ifadesi, yani vericilik insanı zorlayan bir şey. Çünkü sahip olma duygusu bazen insanın hayatının temel amacı haline gelebiliyor. Dolayısıyla çok zor şartlar altında sahip olduğunuz bir şeyin sizden talep edilmesi doğrusu insanı biraz zora sokabiliyor. Bunu Musa ile Karun meselesinde biz biliyoruz. Karun'dan çok yüksek zekat. O %20'lik bir zekat. %20 bayağı bir rakam. Yani şimdi zekat miktarı Kur'an'da belli değil ama %2,5 gibi, yani 40'ta 1 gibi bir oran oturdu. %2,5 diye telaffuz ediliyor. Karun'dan Musa'nın istediği %20. Yani 5 koyunundan bir tanesini alacağım diyor. Şimdi Adam diyor ki benle mi kazandın diyor. Şimdi bu mantık evet yani benle mi kazandın. Şimdi bunu çok duyabilirsiniz. Yani modern sahip olma mantığı bunu söyler. Onun için olmak ya da sahip olmak kitabını hatırlayın lütfen. Olmak ya da sahip olmak. Kur'an-ı Kerim sahip olduklarımızla olmayı değil, olduğumuz şeylerle sahip olmayı önerir. Yani sahip olduklarımızla olmak dediğim şu. Siz kimsiniz diye size sordukları zaman efendim ben 20 tane dairesi, 5 tane arabası, 30 tane de dolmuşu olan bir adamım.
Mı
Mı
diyeceksiniz?
diyeceksiniz? Sahip olduklarınızla mı kendinizi tanımlayacaksınız? Bakın bu işte modern tüketim mantığının insanı getirdiği nokta budur. Adam konuşurken arada bir yere sıkıştırıyor. Vallahi 10 tane taksim var hocam benim bu arada diyor. Yani
Bu
5 tane de bu
arada
arada 5 tane de dolmuşum var diyor. Sahip
hiç
olduklarıyla
araya
kendi.
sıkışacak bir şey de değilmiş hocam 10 taksi.
Dolayısıyla şimdi bu mantığın tersi bir şey öneriyor Kur'an-ı Kerim. Tekasürü değil. Yani malın çokluğunu değil. Kevseri. Yani kişinin kendisini öne çıkarmasını öneriyor. Tekasür sayıya gelen, el hakümü tekasür. Sayıya gelen şeyleri bu şekilde dile getirmek sizi oyaladı. Hatta zürtümül mekabir ölüp gittiniz. El hakümü tekasür, hatta zürtümül mekabir. Sayısal şeylere o kadar takıldınız ki ölüp gittiniz de gereğini yapamadınız demek bu. Yoksa öyle bu ayete sebeb-i nüzul olarak yazılıyor. İşte insanlar gitti mezarlarını ziyaret etti, ölülerini saydılar. Bu sonradan kurgulanan bir şey. Böyle bir şey yok. Bu hayatla ilgili bir şey. Bu sizi bizi ilgilendiren bir şey. Bugünün insanına hitap eden bir şey. O da niceliksel varlıkların bize tahakküm ettiği bir hayatta, bir yaşamda ne kendimiz rahat ediyoruz ne de bir insana faydamız dokunuyor. Bu bize utanılacak bir miras olarak yeter. İnanın insan algısı o kadar dejenere oldu ki yeryüzünde şu anda temiz su bulamayan insanların istatistiğini sadece biz tutuyoruz. Ellerine bir bardak su vermiyoruz. Anlatabiliyor muyum? İstatistiğini tutuyoruz. Sadece istatistiğini
Yani
tutuyoruz.
sayılar diyorsunuz
Ya
insanı insan
biz
olmaktan
onlarla
çıkarıyor artık.
uğraşıyoruz. İstatistiklerle uğraşmayın diyor. El hakümü tekasür. İstatistikle uğraşmayın. O sayılar
Gereğini yerine
içerisine
getirin.
giren insanlara gidin bir bardak su verin. İnsanlık bu değil midir? İnsanlığımızı başka nasıl ölçeceğiz? İnsanometre diye bir şey icat etsek nasıl ölçeriz
İşte
acaba?
ölçülerden biri buymuş
İnfak,
hocam. Bu
infak.
bugün sizden
İnfak,
bunu öğrendik
infak.
ve bu olmak ya da sahip olmak meselesi o verdiğiniz örnekte bizim kulağımıza küpe oldu. Yani kendimizi tanımlarken yanımıza koyduğumuz sıfatlarla ilgili kendimiz düşünelim. Yani başkalarına bunu
Tabii, tabii,
deklare
tabii.
etmeye
Kendi
ihtiyacımız
kendimize
yok ama
şahitliğimiz.
kendi
Tabii.
kendimize şahitliğimizdir. Neyle tanımlıyoruz kendimizi? Bir öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi bu bencillik meselesi. Yani bencilliği eğer lehimize çevirecek şekilde kendimizi mutlu etmek adına
Evet, bencilliğe
gerçekleştiriyorsak
öldürebiliriz.
bunu
Evet.
yapabiliriz. Ve son olarak da ben tabii tekrar başa dönüp sizin söylediğiniz münafık kelimesiyle infak arasındaki bağlantıyı yeniden ve derinlemesine tekrar tekrar bu Ramazan ayında bu Ramazan'ın bereketiyle düşünmemiz gerektiğini
Evet, güzel bir
dinleyicilerimizle
özet oldu.
paylaşalım. Çok anlamlı çünkü mümin olarak eğer kendimizi tanımlıyorsak böyle bir iddiamız varsa bunu ortaya çıkaran ve bununla ilgili gösterge bir ölçüt koymak gerekiyorsa onlardan bir tanesi infak eylemleri, kendinden vermek, malından,
Malından
mülkünden
vermek.
vermek, yani
Sahip olduğu
neyse
ne
sahip
varsa.
olduğu ondan büyük bir samimiyetle ve haz duyarak ve bunu kendi iyiliği, kendi mutluluğu için
Vererek var olmak
vererek
ve
var
var
olmak
kılmak.
ve var kılmak. Peki hocam, çok teşekkür
Ben
ediyoruz.
teşekkür ederim.
Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün idi. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.